Ayrım 41. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 544. Bugüne kadar cemaat tarafından yapılan operasyonlar ve çalışmalar. 2009 Mart'ında önce yurt dışından gelen ihbara dayanarak bir uyuşturucu kaçakçılığını takip eden narkotik polisi, kuryeyi yakalamak için Ankara'da bir otel odasına baskın düzenlediğinde, uyuşturucu kuryesi kadının otel odasında Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı Tümgeneral Levent Türkmen ile birlikte yakalandığı, generalin önce kimliğini saklayıp polis merkezine gelince açıklaması üzerine merkez komutanlığına teslim edildiği, geceyi burada geçiren generalin daha sonra görevinden istifa ettiği, kadının üzerinde 10 kilo uyuşturucu yakalandığı basına kademeli olarak sızdırıldı. Ardından işin aslı anlaşıldı. Aslında ortada uyuşturucu kuryesi yoktu. Türkmen'in Adana'da görev yaparken tanıştığı bir kadınla yasak ilişkisi vardı. Bu kadınla ara sıra Ankara'daki bir otelde buluşuyorlardı. Bu buluşma tespit edilerek uyuşturucu ihbarı bahanesiyle otel basılmış ve generalin istifası sağlanmıştı. Bana göre bu olay amacına ulaşmış bir operasyondur. Araştırılırsa görülecektir ki kadının ve generalin cep telefonları IMEI numarası üzerinden veya başka isimlerle dinlenmiş, buluşma tespit edilmiş, sahte uyuşturucu ihbarıyla baskın yapılarak generalle kadını aynı odada yakalayarak generali zor durumda bırakmak amaçlanmış ve başarılmıştır. Cemaat operasyonudur. Bugün için balyoz operasyonundan dolayı yargılanan ve bazı ses kasetleri yayınlanan Kor General Metin Yavuz Yalçın'ı Edirne'deki askeri birliklerde bağlı bulunduğu Çorlu'daki 5. Kolordu Komutanı olduğu 2005-2006 yıllarında tanırım. Bir iki defa Edirne'ye törenler için gelmişti. Komutanlığına fazla bürünmüş bir hali vardı. Bir bayram törenindeki müdahalesini, ilindeki valiyle bazı konulardaki sürtüşmelerini duymuştum. Daha sonraki yıllarda İzmit'teki Kolordu Komutanlığı'na atanmıştı. Bir gün Yalçın Paşa'nın alışılmadık bir biçimde zamansız kış ayında istifa ettiği duyuldu. Sonra Paşa'nın bir kadınla aşk konuşmalarını içeren telefon kayıtları internette yayınlanmış, hatta rakibi bir komutanın santralden dinlettiği haberleri yayılmıştı. Daha sonra balyoz operasyonu nedeniyle Yalçın Paşa tutuklandı ve şu an yargılaması hala devam ediyor. Şimdi tüm bunlar birleştirildiğinde anlaşılmakta ki balyoz operasyonu belgelerini elinde bulunduran cemaat aslında Yalçın Paşa'yı hedefine koymuş, onun telefon detaylarını Emniyet İstihbarat Dairesi'ndeki uzantılarını inceleyerek tüm bağlantılarını tespit etmiş, o telefon numaralarından bir kısmı için ya elindeki özel sistem ya da IMEI numarası üzerinden dinleme kararı almış, onun EG isimli kadınla aşk içerikli konuşmalarını kaydedip şantaj amaçlı kullanarak bertaraf edilmesini sağlamıştır. Bu olay hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Ama bu şekilde olduğundan da hiç tereddüdüm yok. Zira bunu gerçekleştirebilecek başka hiç kimse yoktur. Eğer ciddi olarak araştırılırsa iki telefondan bir tanesinin emniyet tarafından dinlemeye alındığı ortaya çıkacaktır. Artık yöntem bulunmuştur. Hedef seçilen kişilerin önce telefon detayları analiz edilecek, gizli ve özel görüştüğü kişiler belirlenecek, gerekiyorsa eşleri, çocuklara veya yakınlarının telefon görüşmeleri aynı şekilde analiz edilecek, özel ilişkileri belirlenecek. Daha sonra başka isimlerle veya IMEI numarası üzerinden dinleme yapılacak, buluşmaları vesaire varsa fotoğraflanıp videoya alınacak, ardından elde edilen bu sesler veya fotoğraflar internet sitelerinde profesyonelce yayınlatılacak. Maalesef bütün internet sitelerinde yayınlanan sesler ve fotoğraflar aynı grup tarafından aynı yöntemler kullanılarak hazırlanmıştır. Eğer bu dinleme ve izlemelerde bir adli tahkikat suç çıkarılacağına inanılıyorsa, bu defa bu yöntemlerle elde edilen bilgiler bir ihbar mektubuna dönüştürülerek, istenen şekilde adli tahkikat yapan yerde adli tahkikata dönüştürülecek. Bu bilinen ve sık uygulanan yöntem haricinde eğer hedef seçilen kişiler çok özel, üst düzeyde yetkili kişiler ise o zaman çok daha özel, devletin istihbarat amacıyla aldığı alet ve sistemler kullanılacaktır. Bu yapılanların sınırının ne olduğunu tahmin bile etmek zordur. Son soruşturma ve bulunan belgelerde adı geçen İzmir'deki bir albayın eşi tarafından aldatıldığının fotoğraflarla basına servis edilmesi üzerine intihar ettiği yazılmıştı. Habere göre bir kadının bir eve giriş çıkışı görüntülenmiş ve bu evde başka bir erkekle buluştuğu ima edilmişti. böyle bir olayı yapabilecek tek bir adres vardır. Cemaatin polis içindeki uzantıları. Başka hiç kimse bunu yapamaz. Bu kişilerin telefonlarının istihbari olarak dinlenmiş, varsa buluşmaların tespit edilip izlenmiş, fotoğraflar çekilerek internette yayınlanıp sonra da basına ihbar edilmiş olduğu kayıtlara bakılırsa görülecektir. Cemaatin istihbarat dairesindeki teknik personelinin bir süre önce yurt dışına giderek gizli ses ve görüntü kayıt eden çok miktarda saat, kalem görünümünde teknik cihazlar aldığı, küçük dinleme sistemleri alıp askeri ve belli kurumlardaki adamlarına verdiği, bu yöntemle her yerde ortam dinlemesi gizli kayıtlar yaparak bilgi topladığını duymuştum. Bugün sık sık kaynağı belirsiz şekilde internete düşen bu ses ve görüntülerin kaynağı çoğunlukla bu tür bilgilerdir. İstihbarat daire başkanlığında arama yapılsa, Demirbaş'a kayıtlı olmayan cemaatin kendine ait özel dinleme ve izleme aletleri bulunacağından hiç tereddüdüm yoktur. Gazetelere ve mahkemeye intikal etmiş, basında yer aldığı kadarıyla bir iş adamını karısı özel bir ekipmanla dinletmiş ve iş adamı bu durumdan şüphelenerek Kadıköy Savcılığına dilekçe ile müracaat etmiş. Kadıköy savcısı olayı organize suçlar şubesine havale etmiş. Orası da tahkikatı yaparak dinleme olayını yaptıran eş ile ona yardım eden bir emniyet amirini gözaltına almış. İşin enteresan tarafı iş adamının cemaate girmesi ve maddi varlığının bir kısmını buraya aktarması eşler arasında sorun olmuş ve eşi bundan dolayı iş adamını dinletmeye başlamış. Bu olayın madidar olan tarafı şu, benzeri iddialarla pek çok kişi bugüne kadar savcılığa ve emniyete başvurmuştur. Ama başvurularla ilgili olarak karı koca arasındaki meseleler hukuk mahkemesini ilgilendirdiğinden en fazla Cumhuriyet Savcıları tarafından ifade alınıp telefonları inceletme veya TİB'den detay alma şeklinde tahkikat yapılmıştır. Organize şubelere havale edilerek örgüt tahkikatı yapılmamıştır. Fakat söz konusu cemaate yakın biri olunca arka plandaki birileri işi organize ederek tahkikatın mükemmel şekilde yapılmasını sağlamışlardır. Askeri belgeler nasıl değerlendirilmeli? Bugünlerde askeri birliklerde ortaya çıkan plan ve projeler için askerler çok normal şeylermiş gibi bunları savunurken bunlara karşı sivillerden gelen tepkileri aydınların isyanını anlayamıyor. Askerlerin olağan görevleri olarak saydığı uygulamalar aslında sivil hayata korkunç bir müdahaledir. Bunun askerlikle hiçbir ilgisi yoktur. Askerlerin görev alanı içinde değildir. Askerlerin böyle planlar yapmasının demokratik bir ülkede yeri yoktur. Aynı şekilde aydınlar da askerin mantığını anlayamadığından askeri planları algılayamıyor ve bazı konuları birbirine karıştırıyorlar. Türkiye'de bazı şeyler birbirine karışıyor. Emasya planları. Polis ve jandarmayla bastırılamayan olaylarda mülki makamların askeri birliklerden yardım istemesi yasalarda belirtilmiştir. İller İdaresi Kanunu'na göre İçişleri Bakanı veya Vali emrindeki polis ve jandarma ile bastırılamayan veya bastırılamayacağı anlaşılan olayların meydana gelmesi halinde o ildeki askeri birliklerden kuvvet talep edilebilir. İşte böyle bir ihtimale binaen askeri birliklerin olaylara nasıl müdahale edeceğinin önceden planlanmasına açık ifadeyle emniyet asayiş yardımlaşma planı denir. Askeri planlama seminerleri. Ülkeye yönelik muhtemel bir dış saldırı ve savaş ihtimallerini en anormalinden başlayarak her türlü ihtimalin değerlendirildiği, ona göre savunma planlarının tartışıldığı toplantı ve planların yapıldığı seminerler. Darbe veya müdahale planları. Askerin beğenmediği anlayışın hükümet olmasına karşı çıkması, onların ideolojilerine uygun olmayanın iktidar olamayacağı, olursa zorla değiştirmeye kendilerini yetkili görüp bu konuda hazırladıkları plan ve çalışmalardır. Son zamanda bu üç konuyla ilgili ele geçen belgeler birbirine karıştırılıp basına verilince halkın kafası karışıyor. Bazen işin aslı bilinmediğinden, bazen askerin uygulamalarına itimatsızlıktan, bazen de militarist bir zihniyete sahip olan beğenmedikleri sivil bir iktidar karşısında askeri bir yönetimi isteyecek kadar sivil iradeden yoksun sivillerin varlığı nedeniyle bu belgelerin tamamı askerin sivil hayata müdahalesi olarak algılanıyor. Ayrıca bu belgeleri ortaya çıkaranların iddialarını daha da güçlendirmek için belgelerin içine uydurma belgeler eklenmesi de devreye girince ortaya önemli bir bilgiye rağmen kargaşa, birbirine karışan bilgiler ve toz bulutu kalıyor. Bütün bu meselelerle ilgili olarak işin uzmanı kişiler tarafından bir ayıklama yapılıp konunun kirden, harici katkılardan arındırılarak sağlam bilgilerin ortaya konması ve akılcı bir anlayışla analiz edilmesi şarttır. Emasya planları. Emasya planları emniyet ve jandarmanın mevcut gücüyle önlenemeyen büyük toplumsal olaylar meydana geldiğinde vali veya İçişleri Bakanı'nın askeri birliklerden yardım isteme ihtimaline binaen askeri birliklerin önceden yaptığı hazırlık planlarıdır. Olması muhtemel olaylar nelerdir, neler olabilir, tehdit ya da tehlike nedir, hangi gruplar tarafından nerede ve ne büyüklükte nasıl olaylar yaratılmak istenir, bu olayları bastırmak için ne kadar kuvvete ihtiyaç vardır, mevcut polis ve jandarmanın kapasitesi ve imkanları nelerdir? Tüm bu sorular veri kabul edilerek Emasya planı yapılır. Burada önemli sorun Emasya'da beklenen tehdit ve tehlikenin ne olduğunu, neye ya da kime karşı hangi tedbirin alınacağını kimin belirleyeceğidir. Normalde olması gereken yardımı isteyecek olan İçişleri Bakanlığı ve illerdeki valilerin polis, jandarma, MİT ve istihbarat birimlerinden alacakları bilgilerle muhtemel olayları ve tehlikeleri belirleyip askeri birliklere planlama safhasında veya belli dönemlerde bilgi vermesidir. Ancak onlar böyle bir çalışma yapmadığı için askerler beklenen tehlikenin ne olacağını, hangi gruplar tarafından gerçekleştirileceğini kendisi belirliyor, hatta yasal toplumsal faaliyetleri, bazı grupların sıradan demokratik taleplerini bile müdahale gerektirecek bir durum olarak değerlendiriyor. Toplumsal ve siyasal hareketleri devlet ve rejim için bir tehdit ve tehlike olarak tanımlıyor, hatta mevcut hükümetin tabanını bile tehlike olarak görüyor. Geçmişte sol grupları ve milliyetçi unsurları tehdit olarak algılarken, bugünse irtica adı altında tüm dini grup, cemaat ve tarikatları tehlikenin odağına yerleştiriyor. Daha sonra da bu gruplarla organik bağı olan herkesi bu tehditin bir parçası haline getiriyor. Sonuç olarak buradaki sorun, sivil yönetimin askerden yardım isteyeceği durumları istihbarat unsurlarıyla birlikte belirlemesi gerekirken, askerin bizzat kendisinin tehdidi değerlendirmesidir. Durum böyle olunca da bugünkü manzara ortaya çıkıyor. Aslında asker her şeyi kendisi belirlemek istiyor. Sivillerin boş bıraktığı sahayı askerler dolduruyor. Ülke genelinde çoğunlukla sivillerin bakış ve algılama zafiyeti dolayısıyla güvenlik, politika, tedbir ve planlamalar otomatikman askere havale edilmiştir. Bunun sonucunda ordunun geçmişteki uygulamaları, yaşanan müdahaleler, sıkı yönetimler ortaya çıkmıştır. Askerler de bu tür müdahaleleri gerçekleştirmeye kendilerini yetkili görüyorlar. Dolayısıyla temel sorun Türkiye'deki bu askeri zihniyettir. Tabii bu zihniyet ve planın sonucu olarak eğer tehdit olarak bazı ideolojik gruplar belirlenirse, bu gruplara karşı alınacak uzun vadeli tedbirler de plana yansıyor. Geçmişte sol ve komünist örgütler hedefteyken şimdi bölücülük ve irtica hedef kabul ediliyor. Bu unsurlara karşı önleme faaliyetleri, bu gruplar içindeki fraksiyonlar, gruplara destek verenler, gelir kaynakları, sahip oldukları medya organları ve ekonomik kuruluşlar belirleniyor ve bunları önlemek için imha operasyonlarından, psikolojik harekata kadar her türlü uygulama, Emasya'nın veya ordunun diğer plan, program ve dokümanlarına giriyor. Emasya planları genellikle askeri karargah subayları, birliklerin komutan ve kurmay başkanları, S1 ve S2 olarak adlandırılan istihbarat subayları, emniyetin terör, istihbarat ve diğer birimlerinin müdürleri, jandarma subayları, MİT temsilcileri tarafından birlikte hazırlanır. Sonra askeri birliklerce tanzim edilerek valilikler üzerinden emniyet ve jandarma birimlerine suretleri verilir. Her yıl bir defa tatbikat yapılır. Gizli ama legal ve devlet sistematiği içerisinde arşivlenen belgelerdir. Savaş oyunları, planları. Askerler, özellikle birlik komutanları ve kurmay subaylar belli aralıklarla toplanıp olabilecek her türlü ihtimali hesap ederek ülke savunmasına yönelik hazırlık planları oluştururlar. Bu toplantılarda meydana gelebilecek en kötü senaryolar hesaplanır. Mesela Yunanistan bize saldırmış, aynı anda Suriye güneyden Hatay'ı işgale yeltenmiş, İran içimizdeki kendine yakın grupları isyana teşvik etmiş, diğer yandan Bulgaristan'daki soydaşlarımız olan Türkler baskıdan toplu iltica için Türkiye sınırlarına dayanmış, ayrıca Güneydoğu'da PKK Herekol Dağı'nda açıkta bayrak açarak Besli bölgesinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu türden uçuk ihtimaller ortaya atılarak bunlara karşı plan geliştirilir. Bu toplantılarda konuşulanlar sıradan insanlar için incitici gelebilir. Savaş oyunları plan ve toplantılarına da birliklerin üst komutanları, kurmay subaylar katılır, kalabalık gruplar halinde toplanılır ve toplantılar birkaç gün devam eder. Alınan notlar, ihtimal senaryoları yazılı çok gizli belgeler haline getirilir. Bunlar eğitim ve çalışmalarda kullanılır. Siyasi hayata müdahale, darbe hazırlıkları. Türkiye askeri müdahaleler, darbeler ve sıkı yönetimler gibi olağanüstü rejimler ve bunların hazırlık safhaları hakkında epey bir bilgi sahibi. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat müdahalelerinin nasıl hazırlandığı hakkında yazılan, çizilen çok fazla kitap, anı ve belge var. Darbe hazırlıkları başlangıcında büyük bir gizlilik içerisinde, hatta hiçbir kayıt alınmayan ortamlarda birkaç kişiyi geçmeyen gruplar halinde yürütülür. Her türlü izleme, takip ya da içlerinde birilerinin ajanlık yapma ihtimaline karşı birbirlerinin üzerine arar, kontrol ederler. Ancak durum ilerleyip artık darbe geri döndürülemez bir aşamaya doğru gelirse, bu defa darbe hazırlığına yine tedbiri elden bırakmadan sıradan bir kod isim verilerek belgelendirilmeye başlanır. Ve bu belgeler çoğu zaman imzasız veya kodlanmış olarak çok gizli, en az sayıda çoğaltılarak saklanır. Uzun süreden beri asker içerisindeki Fethullah Gülen cemaati mensupları, ordu içindeki her türlü gruplaşma, antidemokratik çalışmalar, yolsuzluk olayları ile ilgili olanlar başta olmak üzere her türlü dokümanı alıp biriktiriyor. Bu belgelerin dışarı çıkarılıp belli sorumluların denetiminde güvenli yerlerde saklandığı biliniyor. Hatta tahmin edilenden daha fazla askeri evrak dışarıda arşivlenmiş durumdadır. Balyoz darbe planı denen planla ilgili evraklar da yukarıda belirtilen bu üç tip toplantının evrakları karıştırılarak oluşturulmuş, hatta bir iki ilave belge de eklenerek karma bir evrak çuvalı yapılarak bir gazetecinin önüne atılmıştır. İnsanların kafası karışıyor, 100 kişi bir odada toplanıp darbe konuşur mu? Eskiden bu çalışmalar bu kadar gizli saklı yapılırken şimdi neden ses ve görüntü kaydı tutulan toplantılarda bu çalışmalar gerçekleştiriliyor? Evet, kayıt tutulan toplantılar darbe planları değil, savaş oyunlarıdır. Balyoz darbe planı ile ilgili olarak tutuklanan kişilere bakıldığında bu belgelerin en erken 2004 yılına ait olduğu anlaşılıyor. Çünkü tutuklananlardan Tümgeneral Behzat Balta Edirne'de tümen komutanı iken 2004 Ağustos'unda emekli oldu. Yine Tuğgeneral Halil Kalkanlı da Edirne'de Tugay komutanıydı ve 2006 yılında emekli oldu. Hiç öyle darbeci, ideolojik yanı ağır basan biri değildi. Klasik bir komutandı. Ben 2005 yılı Haziran'da Edirne'ye emniyet müdürü olarak atandığımda eski arkadaşım Ali İhsan Gürcihan Tugay komutanıydı. Ondan önce Behzat Balta varmış, emekli olduğu söyleniyordu. Tutuklanan Behzat Balta'yı tanımadım ama anlatılanlara göre ideolojik yönü fazla olmayan, sıradan, biraz sosyal biriymiş. Halil Kalkanlı'yı tanıdım, o da sıradan biriydi. İdeolojik yönü hiç yoktu. Fakat onlardan sonra gelen tanıdığım bazı komutanlar çok daha katı politik görüşlere sahip, hatta alenen siyasetçileri eleştiren kişilerdi. Eğer onlardan birinin adı bu darbe planlarında çıkmış olsa bana garip gelmezdi. Bu iki komutan da Edirne'de görev yaparken çağrılmaları üzerine 1. Ordu'daki seminere katılmışlar. Zaten savaş oyunlarında en fazla rol düşecek askeri birlikler hem Yunanistan hem de Bulgaristan'la komşu olması nedeniyle Edirne'deki birlikler olacaktır. Dolayısıyla onların böyle bir savaş planlamasının yapıldığı bir toplantıya katılmaları makuldür. Oysa ki bu komutanlar Balyoz darbe planı iddiasıyla ve emekli olduktan seneler sonra tutuklandılar. Behzat Baltapaşa'yı simaen bile tanımam. Gümrük tahkikatım sırasında rüşvet suçlamasıyla görevden ihraç olan baş müdürü için sevdiğim bir komutan olan Recep Paşa üzerinden tavassut etmeye kalkmıştı. Bundan dolayı kendisini pek sevmem. Halil Kalkanlı Paşa ile 2 yıl çalıştım ama hiç samimi olmadım. Resmi tören ve işler haricinde karşılaşmadım. Kendisi bana sempatik gelmedi ama bugün haksız yere yattıkları kanaatindeyim. Zira onlar bu işlerin adamı değiller. Dışarıdan bakınca kimin darbeci olup kimin olmadığı anlaşılır mı diye sorulursa buna cevabım evet, anlaşılır olacaktır. Veli Küçük suçlu mu, masum mu bilmiyorum ama adını herhalde ilk kez ben Susurluk olayı döneminde ortaya atmıştım. Jandarma Genel Komutanlığında Levent Ersöz ve Ali Esener paşaları daha 2003-2004'te herkes farklı tavır ve tutumları nedeniyle biliyordu. Yine Çetin Doğan Paşa gibi bazı komutanların keskinliği o zamanlardan biliniyordu. basın organlarının önüne getirilen her belgeyi hiçbir uzmana inceletmeksizin yazması, böyle bir ortamdan faydalanarak iftira atmak isteyen insanların işini kolaylaştırdığı gibi bu yöntemleri teşvik etmektedir. Halbuki iç güvenliğin bu kadar önemli olduğu, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların devam ettiği bir ortamda, basın organlarının iç güvenlik konularında uzmanlara inceletmeden, önüne gelen her evraka, belgeye emin olmadan yer vermemesi, savcıların ise kaynağı ve elde ediliş biçimi belli olmayan tomarla evrakın basının önüne atıldığı durumlarda, önce gizlilik kararı alıp incelendikten sonra uzman raporları ile birlikte yayınlanmasına karar vermeleri gerekir. Aksi halde bir örgüt bu üç toplantının evrakını karıştırıp bugün olduğu gibi işleri içinden çıkılamaz bir hale getirebilir. Şu açık olarak görülmektedir ki özellikle ordu başta olmak üzere her kurumun bünyesindeki gizli oluşum, cuntalar, ihtilal hazırlığı toplantıları, antidemokratik tertipler, içinde cemaatin casusları vardır. Bu açıdan herkes bu tür yöntemlerden vazgeçmeli, bu işlerden uzak durmalıdır. Bu casuslar buralarda edindikleri her bilgiyi ve dokümanı taşıyorlar. Bu belgelerin kullanılmasını hukuki hale getirmek için cemaat elemanları tarafından bir yerlere konulup aramalarda bulunduğu süsü verildiğine dair çok ciddi emareler vardır. Kimi zaman da casuslar bilgiyi getirmelerine rağmen ellerinde bunu kanıtlayacak bir belge olmuyor. Bu durumda da amaca yönelik belge üretiliyor. Bazen de ele geçen belgeleri casuslar yanlış yorumluyor, o zaman da cami bombalama timi gibi saçma konularda uydurma belgeler ortaya çıkıyor ya da ilgili ilgisiz belgeler karıştırılıyor. Böylece adalet mekanizması yanlış yönlendiriliyor. Başbakan ve diğer hükümet yetkilileri Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın tüm ordu içerisindeki müdahale çalışmalarını anlattığı günlükleri, Jandarma Genel Komutanı Şener Er Uygur'un darbe hazırlık planlarının belgeleri, Sarı Kız ve Ay Işığı gibi darbe planları hakkında çok önceden bilgi sahibiydiler. Bu gizli tertiplere karşı tedbir alarak bu sayede ayakta kaldılar. Şimdi de bu belgeler gibi ordu içerisindeki cuntalaşma, müdahale hazırlığı gibi hususlarda bizim bilmediğimiz belki ileride yayınlanacak birçok bilgiye sahip olabilirler ve ellerinde bu oluşumları kanıtlayan belgeler bulunabilir. Bu şekilde tedbir alıp bu badireleri atlatıyor olabilirler. Başbakan ve diğer yetkililerin okuyup bilgi sahibi olduğu ama daha yayınlanmayan ne kadar çok belge var acaba? Dolayısıyla ordu içerisinde cuntalar olduğu müddetçe mevcut veya gelecek başbakanlar ve hükümetler belgeleri temin eden cemaate muhtaçtırlar ve onlara karşı tavır alamazlar. Belki biz de olsak mecburiyet duyarız. Yani cemaati ordudaki cuntalar, cuntaları ise orduya sızmak isteyen cemaat var ediyor. Bu hükümete karşı oluşturulan cuntacı ve aşırı laik gözüken yapıların hepsinin içinde casuslar vardır ve olacaktır. Bunu anlamanın ve buna karşı tedbir almanın imkanı da yoktur. Tek yol açık, şeffaf ve legal bir yapıya sahip olmaktır. Herkes boş hayallerden vazgeçmelidir. Türkiye'nin bu açıdan huzura kavuşabilmesi için ordu demokrasiye karışmayı bırakıp Avrupa ülkelerindeki Batı modeli ordu yapısına ve anlayışına sahip olmalıdır. O zaman ordu içindeki bu cuntacı unsurlar zayıflar. Aksi takdirde haddini aşan zıddını yaratır felsefesi gereği herkes kendi karşıtını yarattığını fark etmelidir. Nasıl yönetiliyor, kimler yönetiyor? Emniyet teşkilatındaki örgütlenme nasıldı? Yani cemaat emniyeti nasıl yönetiyor, görevleri nasıl etkiliyordu? Emniyet hiyerarşik bir teşkilattı. Teşkilat içinde ikinci bir cemaat teşkilatı nasıl yapılanıyordu? Yıllarca amir ve müdürlük görevlerinde bulunan kişiler kendilerinin dışında birinden nasıl emir alıyor? İddialar doğruysa onlardan fırça bile yiyor, bir şey diyemiyorlardı. Cemaatin geçmiş yıllardan başlayarak teşkilatta nasıl eleman temin ettiği, nasıl yapılandığı, belki uzun araştırma ve incelemelerin konusu olsa da ben şu andaki örgütün nasıl yapılandığını, idare edildiğini bir nebze olsun göstermek istiyorum. Bunun için öncelikle bu konudaki belgelere bakmak gerekiyor. Maalesef bu konuda çok fazla belge yok ama yine de bulunan belgeler mevcut durumu belli oranda anlamamızı sağlıyor. Bunlardan bir tanesi Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki bir camide 4 Ağustos 2002 tarihinde unutulan ve Ahmet Şahin Alp isimli maden mühendisine ait olduğu anlaşılan çanta içerisindeki dokümanlardır. Bu belgelere göre bu kişi Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya gibi o bölgedeki emniyet teşkilatını yöneten cemaatin imamı denen yöneticisidir. Maden mühendisidir ama bir eğitim kurumunda çalışıyor gözükmektedir. Çantada ana hatlarıyla 1. O yıl o bölgeye tayini çıkan ve o bölgeden batı illerine atanan polislerin 4 sayfalık listesi vardır. Bu liste emniyetin bilgisayarlarından çıktığı belli olan tayinci personelin sicil numarası ve emniyetin kendi personelini tasnif ederken kullandığı harf kodlarını da taşımaktadır. 2. Bazı polislerin cep ve ev telefonları 2 sayfalık liste halinde bulunmaktadır. 3. 1 Ağustos 2002 ile 1 Kasım 2002 tarihler arasında hedef şahısların tespiti ve listelerin çıkarılması, çalışma gruplarının oluşturulması ve iş bölümü aşamasının gerçekleştirilmesi şeklindeki notlar, kurumsal açılım başlığı altında adliye, idari personel, avukatlar, hastaneler, bankalar ve diğer kurum isimleriyle yeni tanışılacak iş adamları, toplum önderleri ve etkili nüfus sahiplerine nasıl davranılacağı ile ilgili notlar. 4. Yapılacak işler, personelin sorunları gibi konularda 4 sayfalık not. 5. Elle yazılmış notlarda bazı polis amiri ve müdürlerinin tayin yerleri ve özel durumları hakkında notlar. En önemlisi il emniyet müdürünün makam harcamaları ile yemek yediği yerler, makam araçlarının kullanımı hakkında notlar. Ahmet Şahin Alp yakalanır ama kapsamlı ifade vermez. Yakalandığında üzerinde bulunan bilgisayarın diskinin pilinin çıkarılmasını ister. Belgelerde örgütsel bir çalışma, bazı görevlilerin belli yerlere getirilmesi, bazıları hakkında bilgi toplanması gibi konular vardır. Aşağıda yer verdiğim ikinci belge ise çok yeni ve günceldir. Bana yeni ulaşan bu belgeye göre emniyet teşkilatı içerisinde cemaate bağlı polisler, yöneticileri olan kişiden işlerini iyi yapmadığı için şikayetçi olmuş, yanlışlarını madde madde bir rapora dönüştürerek muhtemelen Fethullah Hoca'ya göndermek istemişlerdi. Buradaki şikayetlere bakıldığında örgütlenme hakkında ciddi bilgiler verilmektedir. 41. ayrımın sonu. Sayfa 556.